Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erden'e hoş geldiniz. Doktor İbrahim Aylak'la birlikte bir podcast'te daha beraberiz. Hoş geldin İbrahim.
Hoş bulduk Cengiz. Nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Bir podcast kaydediyoruz ama sizin de artık bir podcast'iniz var. Sen de büyük bir ekiple siz podcast yapıyorsunuz.
Evet, hocalarla dikensiz gül bahçesi vaat etmiyoruz evet. Diye.
Bu sene benim Spotify listemde en çok dinlediğim podcast o çıktı.
Öyle mi? Ah, teşekkür ederiz.
Tabii. Kendimi dinlemediğim için doğal olarak sizinkini de dinlediğim için böyle şey gibi bazı konularla ilgili tekrarlar gibi oluyor. Arada bana göndermeler oluyor.
Evet evet, senden bahsediyoruz
bazen. O yüzden eğlenceli de oluyor, hani bir şey geçecek mi diye. Şey geldi aklıma, Berna Hoca'nın katıldığı bir bölüm vardı. Onun bir şeyi var ya, recovery capacity. Böyle çok güzel bir İngilizce aksanla söylüyor. Bu bir anda bu kavram hani böyle random aklıma geldi. Onun mesela hep şey bir yaklaşımı vardır ya, hastaların aslında sanıldığından çok daha güçlü olduğu, çok daha zihinsel anlamda becerikli olduğu, bizim bir miktar onları hani öyle bir yere koyduğumuz ama aslında onların sanıldığından çok daha güçlü ve baş etmeyle de ilgili daha büyük kapasiteleri olduğuna dair bir inanışı var. Hatta biz aramızda küçük şakasını da yaparız. Ya hoca bize hastayı anlatır ama çok akıllı, çok zeki bir
hasta. Bütün hastaları çok akıllı, çok zekidir.
Evet, biz yani de deriz ki nasıl hani çok doğru, akıllı ve çok zeki. Biraz tabii onun insana bakışıyla da alakalı bence bir tarafı var ama o bence hastaların o güçlü taraflarına çok daha ciddi bir mercek şey yapıyor. Hep de bize bir hastayı anlatırken formülasyonda şeyden başlar ya, işte şöyle bir okulda okumuş, şöyle mezun olmuş, şunu evet, yapmış. Evet. Hep böyle hastanın hayatındaki başarılarla hastayı bize anlatır. Biz de mesela hani ben anlatsam şey gibi anlatırım, işte şu olmuş, bu olmuş, hani böyle kötü haberleri vererek yani.
Evet, evet.
İşte şu kadar borcu varmış, işte eşi terk etmiş falan. Hep böyle negatif şeylerden başlayarak evet, anlatırım.
Biz negatif şeyleri anlatırız ama falan üniversiteden de mezun deriz. Yani sanki orada tuhaf olan şey
o üniversiteden, hani mezun,
üniversiteden mezun olması gibi. Dediğin gibi şimdi Berna Hoca biliyorsun benim muayenehane arkadaşım. onunla özellikle akşam 4 gibi karşılaşıyoruz. Tabii hastaları gelmiş oluyor. Hastalarıyla ilişkisi hakikaten şey, yani çok insani bir noktadan ve senin dediğin gibi o güçlü yönlerini güçlendirme şeyli, temelli. Ve bunu gerçekten böyle yapay bir şekilde yapmıyor. Tam olarak zaten bunu o kadar içselleştirmiş ki. Mesela şu oluyor. Ben genelde onun geldiği zaman çıkacak oluyorum muayenehaneden. Karşılaşıyoruz. Hastasını mesela benle tanıştırıyor. Diyor ki işte İbrahim de benim öğrencimdi falan. Yani hastasını nasıl desem böyle bir oraya gelen işte konudan kopuk biri değil de tam olarak bir birey olarak görüyor. Ya gerçekten aslında şunu şimdi söyleyince fark ettim ama yani yanında biri varsa ve senin tanıdığın biriyle karşılaştığında ona tanıştırırsın değil mi? Benim mesela şimdi bunu anlatırken fark ettim. Zaten aslında tanıştırmalıyız gibi. Yani hastasını o tırnak içinde kişi diye yazılır ya bu fenomenolojik psikopatoloji makalelerinde. Bir kişi olarak daha en baştan görmeye başlıyor.
Evet, çok güzel bir nokta. Bir şey söyleyeyim mi?
Şimdi şey de söyleyeyim hemen. Bizim ana akım psikiyatri eğitiminde gördüğümüz haliyle hastalar bize böyle üzerinde bir şekilde muamele edeceğimiz, işlem yapacağımız nesne gibi o kadar çok dayatılıyor ki o kişilik vasıflarını galiba bir tarafa atıyoruz.
Bir de bizim yaptığımız iş tek kişilik bir şey değil aslında, iki kişilik bir şey. Yani biz birine bir şey yapmıyoruz. Biz biriyle birlikte bir şey yapıyoruz.
Evet,
yani
evet,
onu mesela Berna Hoca'da onu hissetmek çok şey. Bu arada tabii bağımlılık ağırlıklı çalışıyor ama diğer hastaların yaklaşımı da böyle. Mesela bağımlılık yaklaşımında da hastaya bununla ilgili ne yapabiliriz? Yani bunun mesela hastaya şunu dersen, ya git şunu şöyle yap dersen. O çok bir şey olmuyor da onu da böyle bir ittifak olarak hani ne yapabiliriz? Senin aklına ne geliyor?
Evet. Hastayı mesela otomatik olarak sürece dahil ediyor.
Evet.
Yani ben burada bir bireyim diyor Berna Ulu. Hastaya da sen de burada benle beraber bu ilişkiyi inşa edecek diğer bir bireysin. Beraber artık ne inşa edeceklerse, bir de Berna Hoca'da şey de çok var. Direkt Berna Hoca dedikodusuna döndük podcast ama şu da çok var. Bunun bana çok yapıyor. Hastayla görüşmeden çıktıktan sonra böyle hastadan öğrenmiş olduklarını falan gelip anlatıyor bana.
Yani değil mi? Bu bilgi anlamında.
Herhangi bir şey. Yani bazen his olur, bazen işte bir genel kültür olur, bir şey olur ama yani bu İşte Türkiye şartlarında, Türkiye'nin hani en iyi üniversitelerinden birinde, Hacettepe'de okumuş ve şu an oradaki psikiyatrinin ana bilim dalı başkanı. İşte kendisinden yaşça çok genç olan birinden öğrendiği bir şeyi gelip heyecanla aktarması ilginç değil mi?
Evet evet, yani sen deyince ben de şey yaptım. Hani gerçekten bir hastanı henüz kapıda, işte çalıştığın yerdeki diğer insanlarla tanıştırmak, onlara takdim etmek, bir şekilde onun varlığını görmek bence de çok değerli. Yani bazen hani böyle bir şey var ya, bir takım roller var ya orada, işte sen doktorsun, o hasta. Bu kelimenin işte çağrışımlarıyla da ilgili tartışmalar var. Yani işte bu political correct şeylerde, evet, işte hasta demeyelim de
danışan.
Geçen bir hastam şey dedi, hani hasta demeyelim de öğrenci diyelim.
Öğrenci.
İyice hani böyle bir,
evet,
yani ben burada bir şeyler öğreniyor olabilirim hani gibi. Hani ben de olabilir, evet, yani hani böyle bir tekrar neden hasta kelimesini kullandığıma dair o şeyi anlattım. Ama yani karşımızda teknik olarak hani ızdırap çektiğini, işte bir takım psikopatoloji sahibi olduğunu bildiğimiz ya da o ihtimaller üzerine değerlendirdiğimiz birisi var, ama birisi var ya, yani bir insan var. Hani evet, bir şey değil yani. Hani yine bir şey tabii, ama elbette fenomenal dünyada bir şeyleriz hepimiz. Ama bir özne var ve onun zihninde bir şeyler olup bitiyor ve biz de işte o zihinsel durumu, ya da çok da burada dualizme gitmeden belki, ama neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Ve oldukça da varyasyonlu bir dünyada bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok daha basit bir soruyu tabii sorayım. Yani bence buradan hani recovery'den zihinsel rahatsızlığa geçelim. Onları konuşalım. Sonra tekrar o kapasiteyle ilgili yeniden konuşuruz.
Zihinsel rahatsızlık nedir sorusunu niye soralım? Bu açıdan bakmak belki ilk etapta önemli. Çünkü biz zihinsel rahatsızlık nedir? Belki psikiyatrik rahatsızlık demek daha iyi olabilir. Çünkü zihinsel dediğimizde de bir zihin-beden dualizmine işaret etmiş oluyoruz. Bundan sonra istersen psikiyatrik rahatsızlık diyeyim. Psikiyatrik rahatsızlık nedir sorusuna iyi cevap vermezsek, bazı sosyal olarak ayrıksı denebilecek durumlar veya davranışsal varyasyonlar hatalı bir şekilde psikiyatrik rahatsızlık olarak sınıflandırılabilir. O yüzden bu sorunun sorulması ve bu soruya uygun bir cevap çok hayati bir yerde, evet, duruyor.
Sana bir şey diyeceğim. Bugün bir yerde dinliyordum. Belki bu konuyla da ilgili şey olabilir. İşte bu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola üst üste çok defa maç kaybettiler. Bir sürü maç, evet, kaybettiler, evet, ve ortada da işte bunu açıklayacak bariz bir sebep yok. İşte yorumcular şey diyor, yani burada diyor olsa olsa bu psikolojiyle açıklanır. Mesela bu bana hep çok saçma geliyor.
Evet.
Yani açıklama bulamıyor. Bulamadığı açıklamaya diyor ki, evet, bu psikolojik bir bu, yani bu mağlubiyet serisinin psikolojiktir sebebi. Evet. Ne diyorsun mesela, bu bizim aslında bana çok tanıdık geldi. Yani sanki şey, yani Manchester City kötü futbol oynayamaz ya da işte takımlar onları çözemez ya da formsuz bir dönemi olamaz. Olsa olsa psikolojik bunun sebebi.
Vallahi James, şöyle bir şey. Hani bu narsizm kültürü diye bir kitap var ya, ikimiz de severiz. Lash'in. Oradan biraz ilhamla şunu söyleyebilirim. Sanki böyle çağımızda psikoloji bundan önceki dönemlerdeki dinin yerini almış gibi. Yani açıklayamadığımız fenomenleri tanrıları kızdırmak, Tanrı'nın laneti gibi
Hindu inanışlarına benziyor.
Yorumlamak gibi. Yani bir şekilde bir hata yapmışızdır. Hani bu hatayı da çok bilmiyoruz ve galiba bundan dolayı tanrıları kızdırdık ve artık istediğimiz gibi davranamıyoruz. Failliğimiz ketlenmiş gibi. Bilinç dışı kavramlaştırması gibi yani. Hani sen farkında değilsin ama bilinç dışı bir şekilde sana bir şeyler yaptırıyor. Seni ketliyor, belli tekrarlara girmene yol açıyor vesaire vesaire. Yani burada bilinç dışının olmadığını ya da şey, o başka bir tartışma ama. Yani onu iddia etmiyorum. Ama anlaşılmaz durumlar ve fenomenler için psikolojik açıklamalar yapmak çok kolay ve kurtarıcı gibi çağımızda. Yani evet, muhtemelen şey, yani Guardiola'nın herhalde ödipal çatışmaları tetiklendi ve her maçın ikinci yarısından itibaren ketleniyor. Kendi kendini ketliyor, evet, gibi yani.
Hayır, ben şeyi anlayamıyorum. Yani tabii ki bir şeyin psikolojik, psikanalitik işte bir takım açıklamaları olabilir. Ama şöyle mesela, bunun açıklaması psikolojik deyip bir şey de söylemiyorlar. Mesela psikolojik. Hı-hı. Ne peki yani psikolojik olan şey ne yani? Hani,
bu
hani...
kendini doğrulayan kehanet gibi. Yani psikolojik olmasının bir delili nedir? Bunlar zaten şu an psikolojik olarak kötüler değil mi? Manchester City takımı psikolojik olarak şu an kötü. Ama yani o mağlubiyet serisinden ötürü kötü olmalarını söylememiz daha makul değil mi? Burada herhalde onlara da şey atfediliyor. Yani hakikaten iyi bir takımdı. Çelik gibi bir düzenleri vardı. Bu bozulduğuna göre kesin ama başka bir şey var.
Tamam, dünyada işte rastgelelilik, tesadüfler, hani bu tarz şeyler de yok mu yani? Bu olabilir yani, hani bir şey. Sonuçta bu fizik deneyi değil ki yani. En iyi oyuncular, en iyi teknik direktör, en iyi kramponları giydiğinde her seferinde bunlar kazansa zaten bu işin heyecanı olmaz. Tabii. Yani kaybedebilir. 3 kez, 5 kez, 6 kez üstte de denk gelebilir. Az ihtimal. Evet. Hani böyle bir nadir görülen bir doğa olayı oldu diyelim. Şey mi diyeceğiz, evet, bu psikolojik yani dünya.
Evet, evet.
Açıklayamıyoruz bu psikolojik
yani. Yani neredeyse buna yakın bir şey. Çünkü dünyanın geri kalanını fizik kurallarına göre açıklanacak şekilde organize ettik. Açıklayamadığımız kısımları eskiden tanrılara ya da tanrıya atfediyorduk. Şimdi artık psikolojiye atfediyoruz.
Evet, peki yani bu burada işte bu açıklayamama, hı-hı, meselesini üzerine biraz aslında, hı-hı, konuşuyoruz. Bazen de açıklanabilir şeyler de hemen psikolojik oluyor. Mesela çok basit bir şey oluyor. İşte sen işte bunu kafana taktın, o yüzden işte psikolojim bozuldu. Mesela bazen de çok hızlı açıklıyoruz.
Tabii.
Yani bu o kadar kullanışlı bir şey ki.
Evet.
Açıklayamadığın şeyleri açıklamak için ya da çok bariz şeyleri isimlendirmek için hızlıca başvurduğun bir şey. Yani burada şunu bilmek çok zor oluyor herhalde bir grup insan için. Yani işte ben de, benim zaman zaman aklıma bazı düşünceler geliyor. Bu ne zaman obsesyon olur? Ya da benim işte bazen böyle gelecekle ilgili endişelerim oluyor. Bu ne zaman yaygın anksiyete bozukluğu olur? Ben de bazen arkamdan biri geçiyormuş gibi hissediyorum. İşte bu ne zaman psikoz olur? Yani bu deneyimlerin işte niteliği mi, niceliği mi, oluş şekli, oluş yerleri neler belirliyor? Yani bir insan ne zaman kendisinde olup biten şeyin işte bir psikiyatrik bir tanı ya da bir semptom olabileceğini anlar.
Çok çok güzel bağladın ama bir ilkeden bahsedeyim çok kısa. Ondan sonra soruya geçsem olur mu? Bu Rus, Sovyet psikolog var, Vygotsky. Onun böyle psikolojinin epistemolojik yapısıyla ilgili kitabı var. Psikolojideki anlam krizi diye. Orada böyle çok yalın bir şekilde bu psikanalitik kuramların, refleksolojinin vesaire gelişimini açıklıyor. Bunlar başlarda küçük bir alanı açıklamaya çalışırken sonra bütün alanları açıklamaya çalıştılar. Ve basitçe şunu söylüyor. Bir şeyin açıklama ile ilgili kapsamı arttıkça aslında açıklama gücü çok düşüyor. Psikolojinin şu anki krizi zaten bu. Hmm. Ya yani her şeyi açıklıyorsa aslında hiçbir şeyi de açıklayamıyor gibi bir durum bence psikoloji. Ama ne zihinsel rahatsızlık olur diye soruna dönersem DSM-5'teki tanımı istersen bir söyleyeyim. DSM-5'teki tanım zihinsel işi sağlayan psikolojik, biyolojik veya gelişim süreçlerindeki bir işlev bozukluğunu yansıtır diyor.
Evet.
Kişinin bilişinde, duygu düzenlemesinde veya davranışında klinik olarak anlamlı rahatsızlık yaratan bir sendrom der. Ve genellikle sosyal, mesleki veya diğer önemli faaliyetlerde önemli sıkıntı veya mağluliyetle ilişkilidir. Burada fark edildiği üzere iki ana tema var. Biri zarar verecek, yani sıkıntı dedik, mağluliyet dedik, rahatsızlık dedik, çalışamama dedik, kendisine başkasına zarar verme. İkincisi de psikobiyolojik işlev bozukluğu. Yani bütün zihinsel ya da psikiyatrik rahatsızlıklar bu iki temanın belli oranda karışımıyla meydana geliyorlar. Zarar verecek ve bir işlev bozukluğu var. Psikobiyolojik işlev bozukluğu psikanalizin tarif ettiği bilinç dışı bir durum olarak da açıklanabilir. BDT akımının diyeyim. Bilişsel davranışçıların belli bilişsel çarpıtmalarıyla da açıklanabilir. Nörobiyolojik işte bir açıklama da olabilir. Psikobiyolojik işlev bozukluğu derken bundan bahsediyoruz. Yani bilişsel çarpıtmalar olabilir. Bilinç dışı savunma mekanizmalarının maladaptif kullanılması, evet, olabilir. Ve işte dopaminin azalması denebilir gibi.
Burada tabii işlev dediğimizde hani hep o tartışma olur ya işte. Çok böyle bir Marksist çağrışımlar da yapan bir şey. Yani kişinin işte herkesin bir işlevi var. Ya da belki işte Parsons'tan bakarsak. Talcott Parsons. Yani sanki hepimiz bir dişlinin çarkıyız da bir şeyler yapıyoruz ve bir tanemiz bozulursa işte çark dönmüyor. İşte aslında kişi tekrar hani işlev kazanmalı ki toplumun da yapısı devam etmeli gibi. Hani bu tarz eleştiriler var ya, aslında kişinin zaman zaman işte çalışmama, bir şey yapmama hakkı da var ve bu iş biraz böyle psikiyatristlere mal edilmiş. Yani bunu böyle yine işte Foucault'cu şeylerle de düşünürsek, işte iktidar, güç, tahakküm, kapitalizm, yani hep böyle bir yerin yanına psikiyatristleri hani hep o torbaya atmaya çalışıyorlar. İlginç bir şey de var ya, yani psikiyatristler de çoğunlukla hani ideolojik açıdan o grupla pek uyan da insanlar olmuyor. Yani böyle bakarsan
şey, Marksist mi gibi anlamında.
Hayır yani o daha hani Marksistler eleştiriyor ya.
Ya
da işte şey, Foucault'cular. Aslında psikiyatristler onlara yakın bir yerdeler. Daha sol, sosyalist, belki ideolojiyi benimseyen de insanlar. Ya bir haksızlık da var burada. Yani hani şey gibi. Abi hani benzer yerlerden bakıyoruz yani. Biz de aynı şeyiz. Hani böyle şey olur ya, bazı şeylerde onlar kadar radikal değilsen seni karşı tarafa atıyorlar ya. Ya illa mesela o kadar olman lazım. Ya tonu onlar belirliyor. Sen hani o kadar Müslüman değilsen hani işte gavursun. Ya yani o kadar işte seküler değilsen işte tarikatçısın gibi.
Cengiz podcast'te Ebu Hanzala'yı da çağıracak mısın? Ebu Hanzala selefi din alimi.
Gelse çağırır tabii ki.
Onlar işte biraz daha tarikata yakın olanlarla selefiler bu aralar YouTube yayınları falan yapıyor ya.
Öyle mi? Tartışıyorlar
tabii,
mı?
Tabii tabii tartışıyorlar. İşte sen çok tekfir ediyorsun diyor, ötekiler diyor siz hurafeleri falan şey.
Evet. Yani neyse, böyle çok bir şey var. Ya bu da tabii ki çok uzun zamandır devam eden tartışmalar. Yani işte bizi böyle hani eskiden gerçi rahatsız oluyordum bundan. Şimdi bu çabanın anlamını biraz daha anlamaya çalışıyorum. Yani hani böyle bir şey gibi bir döngü var. İşte bir psikiyatristlerin öcüleştirilmesi, işte bir grupla işte yan yana gösterilmesi. Psikiyatristlerin yok efendim bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizim vallahi hani biz sizin iyiliğinizi düşünüyoruz demesi. Sonra madem bizim iyiliğimizi düşünüyorsunuz ama bize bedavaya bak, öyle şeyler çıkıyor yani. Madem bana öyle bir mesaj geldi. Madem çok iyi bir psikiyatristsin, neden beni bedava muayene etmiyorsun diye. Mesela değil mi? Kavramları ne kadar çarpıttığımızı
tabii,
değil mi?
Tabii.
Mesela, ya sen iyi bir insansan neden cebindeki parayı bana vermiyorsun ki?
Tabii tabii. Ya bu şeylerde de öyle ya. Yani mesela iyi bir kuramcı iyi bir insandır. Yani mesela Dostoyevski gibi insanın ruhuna dokunabilen iyi bir yazar aynı zamanda iyi bir insandır. Olmayabilir. Olmak da zorunda değil. Hani.
Nedir gibi, bu? Von Domaroff kuralı mı bu?
Domarus.
Pardon. Von Domarus kuralı mı?
Von Domarus biraz daha farklı ama keşke bunda kuralı olsa. Şey kısmı çok doğru. Mesela antipsikiyatri ile psikiyatri ilişkisi. Şimdi tarih biraz aslında bu konuda bize yardım edecek şekilde bence işledi. Antipsikiyatrinin antipsikiyatristlerden ziyade psikiyatriye faydası oldu. Sağ olsun antipsikiyatri sayesinde psikiyatri hakikaten böyle insan dışılaşma, yani dehumanize bir noktaya doğru kayarken, antipsikiyatri akımından sonra, belki 60'lardan sonra psikiyatri çok daha insanileşti. Bize faydası oldu. Bizim bu iddialı mı olacak bilmiyorum ama açıkçası her aşamada içimizde bir parça bir antipsikiyatrik bakışın da bulunması gerektiğini tabii düşünüyorum. Ki. Çünkü psikiyatri tam doğa bilimleriyle beşeri bilimlerin kavşak noktası olduğu için bunlardan bir tarafa fazladan bir kayış her zaman psikiyatrinin meşruiyetini sorgu konusu haline getirecek. Yani doğa bilimlerine kaydığı zaman hastalarımız çok nesne haline geliyor. Beşeri bilimlere çok fazla kaydığı zaman bu sefer standartizasyon, işte insan biyolojisi yok oluyor. Tamamen ben dedim oldularla. Değil mi? Ya şeyde, sosyal medyada falan insanlar o kadar uçuşuyorlar ki yani, evet. İşte bence OKB annenin varlığının olmayışıdır. Bir ara ben böyle uzun floatlar yapıyorum ya böyle, evet. 20 tweet serisi, 25 tweet serisi. Biri tek bir cümle yazmış. Şimdi onu burada ifşa etmiş olur mu? Tek bir cümle yazmış. İşte diyor ki bu diyor obsesyon diyor annenin işte varlığının olması mı olmaması mı bir şeyler. Tek evet. Bir cümle. Ya ve o öncesindeki 25 tweet neyi anlatıyor biliyor musun? Obsesyonun sebebi falan değil ha. Obsesyon nedir? Acaba ne olabilir gibi kendi kendime tartışmışım. Alta yazan kişi obsesyonun ne olduğunu zaten biliyor. Üstüne sebebini de yapıştırmış oraya.
İnan yani kendince fark ettiği bir şey var ve o nasıl diyeyim yani onu orada söylemek istiyor. Hani şey gibi.
Tabii.
Yani Ben şöyle düşünüyorum. Mesela sen bir konsere gittin. O şarkıcının her şarkısını bilmiyorsun ama bir şarkısının bir kısmını biliyorsun. Tam oraya geldiğinde bağırarak söylüyorsun. Diğer yerlerde dudağını böyle şey yapıyorsun. Yani bazı insanlar herhalde ben
böyle düşünüyorum. Bunu tanıyorum, bunu biliyorum. Evet. Çok doğru dedin. Yani aslında bu edebiyattır değil mi? Hani mesela sen edebi bir eser ortaya koyunca işin biraz bencesini koyarsın. Ben bunları böyle hissediyorum dersin. Bizim Dostoyevski'den farkımız budur. Dostoyevski kendi döneminde, kendi karşılaştığı insanlarla, kendi hisleriyle alakalı bir şeyler yazdı. Ve bunların evrensel olduğu iddiasında da değildi. Bize çok yardımcı olur Dostoyevski, değil mi? Hı hı. İnsanlığın ruhsal aygıtını anlamamız için bence çok kıymetlidir. Her bir karakteri hem bir işleve denk gelir, hem de gerçekten bir insana belki denk gelir. Ama
dur bak, dur. Hı. Peki, favorini söyle.
Dostoyevski'den.
Aynen. Favori karakterini söyle.
Kitabı karakteri. Değil.
Favori karakter.
Favori kitabım Karamazov Kardeşler.
Boş ver. Kitaba geçme. Karakter.
Karakter Alyosha. Karamazov.
Yine oradan seçtin.
Evet tabii. Evet. Alexey Karamazov. Orada herkes şeyi çok sever. Ivan Karamazov'u çok sever. Evet. Destekler.
Ivan da tabii.
Evet. Ama Alexey Karamazov bence Dostoyevski'nin tezi Alexey Karamazov'dur yani.
Ama orada zaten o kontrastı yaratan o ya.
Tabii. Yani şimdi Dostoyevski'nin klasik şeyi şudur ya. Yani bir karakter kendi tezinin vücut bulduğu bir karakteri vardır Alexey. Mesela onun karşısına da kendi tezini yine güçlendirmek için bence çok güçlü bir karakter koyar. Ivan Karamazov koyar. Mesela Suç ve Ceza'daki tezi Raskolnikov değildir. Sonya'dır. Sonechka diyeyim. Sonya'dır. Ama Sonya'nın karşısına Raskolnikov'u koyuyor. Yani
çok güçlü bir
çok güçlü
şey koyuyor.
Ve bence
o da onu didaktik yapmıyor işte.
Aynen öyle. Ve yüzeysel bir okuma Dostoyevski için aslında bunu çok görüyorum. Dostoyevski'nin karşı tez olarak koymuş olduğu kişiye hayranlık ya da esas karakter buymuş gibi bize gösteriyor.
Evet.
Öyle yani.
Yani bir diyalektik var aslında yani.
Kesinlikle.
Ve sen bu diyalektikten, bu çatışmadan ne çıkaracağın sana kalıyor.
Aynen öyle. Yani o diyalektik bence çok güzel bir kelime.
Yani bu aslında hani işte bizim belki oradan şey yaparsak işte ruhsal durumlar, psikiyatrik tanılarla ilgili şeylerde de yani insanlar hani bunu böyle çok basitçe o zaman işte şey annedir ya yani sen buradan hangi diyalektikle obsesyon annenin yok olmasıdır gibi bir şey kurdun.
Tabii yok. Tabii.
Orada işte indirgeme var ya budur dayatma var.
Yani tabii.
İşte obsesyon annenin yokluğudur.
Tabii.
Yani ne oldu da hani bu diyalektik ortaya çıktı?
Tabii.
İşte öyle bir şey yok. İnsanlar çünkü zahmetli bir şey ya hani o. Yani tez, antitez, tekrar başka bir şey. Dostoyevski de yıkılıyor, yeniden yapılıyor, yıkılıyor, tabii, yeniden tabii, yapılıyor. Tabii. Ve sürekli bir şey ortaya çıkıyor. Ama belki yani birçoğumuzda da olan bir şey. İnandığımız bir şeyi yıkmak çok zor geliyor. Yıktığımız bir şeyi de tekrar hani yeniden ortaya koymak zor geliyor. Yani böyle şey de oluyor ya. Bu Kenler'de de işte belki işte Cem Hoca'nın şeyinde de mesela genetiğe çok inanıyor. Sonra genetikten çıkıyor fenomenolojiye belki tabii. Şey yapıyor. Aslında çok zor bir şey yapıyorlar.
Çok zor.
Ondan çıkıp başka bir yere gidiyorlar.
Ve bütün büyük teorisyenlerin de böyle şeyleri oluyor ya. Hani kendisinin neredeyse bütün sistemini kurduğu ya da böyle ciddi bel bağladığı belli durumlara bir anda sırt çevirip ama aslında onun üstünden de bir şeyler yükseltebiliyorlar. Cem Hoca yani kendiler biraz öyle insan.
Freud da öyle.
Freud da öyle.
Yani fizyolojiden çıkıyor.
Tabii. Aynen yani öyle.
Oradan işte metapsikolojiye gidiyor.
Tam olarak da çıkmıyor aslında. Değil mi? Yani hani çıkıyor dediğin gibi ama fizyolojideki kabiliyeti yine psikanalize de nüfuz ediyor. Bu iyi bir şey. Yani mesela kendilerde genetikten aslında çıkmıyor da hani diyelim ki genetikle ilgili eski umduğu yok ama hala yazdığı yazılarda yine genetikteki belki o alanın faydalı kısımlarını hala sürdürüyor diyeyim. Benim bir de şeyi söyleyeceğim Cengiz. Sevmediğim şöyle bir şey var. Özellikle psikanalize gönül vermiş camia bunu çok yapıyor. Mesela diyor ki aşk nokta nokta nokta den başka bir şey değildir. İşte aşk işte başkasının arzusunun falan filandan başka bir şey değildir. Şimdi bu den nokta nokta den başka bir şey değildir kalıbı indirgemecilerin şeyi. İndirgemeci kalıp yani. Yani psikanaliz gibi ya da genel olarak psikiyatri gibi bu kadar çok boyutlu durumlarda sen bu cümleyi kuramazsın. Kurmamalısın. şimdi mesela cümleyi şöyle kurayım. Şizofreni dopamin bozukluğundan başka bir şey değildir desek, nörobiyolojik bakış açısıyla çok tutarlı değil mi? Evet. Bence gayet tutarlı. Eğer nörobiyolojiye tam iman etmişsen böyle bir cümle kurarsın. Zaten amacın indirgemek. Ama psikanaliz gibi ufku biraz daha genişletmeye çalışan değil mi? Hani gerçekten psikanalizin yaptığı şey o çok diğer boyutları da.
Kopernik Darwin'le değil mi? Paralel bir şey aslında.
Paralel bir şey ve önceki o tek boyutlu bakışı zenginleştirmeye çalışan bir durumdan hala bu cümleyi kuruyorsan gerçekten meseleyi hiç anlamamışsın. Yani bunu bilişsel davranışçı ekol için de söyleyebilirim. Genel olarak dedim ya psikiyatri için de söyleyebilirim. Psikiyatride hiçbir şey için, hiçbir fenomen, hiçbir rahatsızlık için işte demans şundan başka bir şey değildir cümlesini kuramayız. Lütfen bu den başka bir şey değildir cümlelerini azaltalım arkadaşlar.
Bu şey şimdi DB ile daha fazla ilgilendiğim bu son 4-5 senede. Mesela DB'de değil mi? Hep dopaminle ilgili şeyler oluyor. Geçen işte bir kongrede Eyüp Sabri Hoca vardı. O da işte çocuk ekibinde bu DB ile ilgili çok çalışmış birisi.
O çocuk psikiyatristi.
Evet çocuk psikiyatristi. Tabii çok böyle daha bizden yukarı jenerasyonlar bazen çocuk erişkin karışık olabiliyor. Yani eskiden öyle bir şey olduğu için bazen çok emin olamıyorum. Çünkü bu hani bu açıklama meselesi var ya. Ya dedim ki hani... Benim de aklıma bir şey geliyor. Özellikle mesela depresyon serotonin ilişkisi değil mi? Son zamanlarda adı geçmiyor artık.
Yani tabii.
Hep bir glutamat GABA üzerinden açıklanıyor depresyonla ilgili şeyler. Tabii ki şeyi söylemiyorum işte. Yani bir nörobiyolojik açıklamayı söylüyorum. Hı-hı. Freud'un yas ve melankoli makalesine bakarsan işte kayıp nesnenin bir şeyi. Ya yani orada başka bir açıklama var. İşte BDT'de başka bir açıklama var. Ama şey... Mesela DB'de şimdi daha çok işte dopaminle ilgili. Dopamin ne? Yani dopamin az mı çok mu o da belli değil. Onu da söylemiyor. Yani dopamin var diyor insan. Dopaminle ilgili bir sıkıntı var.
Evet.
Neyse ben de dedim ki yani mesela DB böyle makalelerde de yazıyor. Birçok psikiyatrik tanı için bir teori var. Anksiyete bozukluğu için. İşte Freud'un teorileri var. Clark'ın, işte BDT'cilerin, işte nörobiyolojik teoriler. İşte bu
felsefede bile yeri var.
Tabii canım işte Kierkegaard, işte...
Heidegger.
Sonra ne bileyim OKB için birçok teori var. Ya yani hemen hemen bütün psikiyatrik tanılar için teoriler var. Ve DB ile ilgili şey dönüyor. DB teorisyeni çok az. Yani kimse yani bu semptom kümesi bir tanıya işaret ediyor. Ve işte bir grup bundan rahatsız oluyor. Ya bu neden oluyor? Yani buna dair bir şey... Hani söyleme cesareti göstermiyor da söylemiyor da tercih etmiyor. Ya da söylenmiş olanlar aktarılmıyor. Yani sen bugün dünyanın en pozitivist, en işte araştırmacı kişisi ol ve depresyonla ilgili bir makale yaz. Yine yas ve melankoliye atıfta bulunuyorsun ya. Hani işte bir şey diyorsun yani tarihsel önemi var falan diye. Ama mesela DB'de bu olmuyor. İşte bir Russell Barkley var. Hani biraz şey yapan. İşte Eyüp Sabri Hoca dedik ya birkaç ismi daha söyledi. Barkley'den önceki işte 80'ler 90'larda biraz daha şey yapan. Ben de yani buradaki bu teorik açıklamanın olmayışını şey yaptım. Çünkü bir şey mesela teorik bir açıklaması onun her zaman doğru olduğunu göstermez ama bir problematiği koymak için de yani mesela Freud bir şey söylediği için biz ya yok o öyle değil diyebiliyoruz. Ya da işte BDT'ci birisi öyle yok öyle olmayabilir deme şansımız oluyor. Bence yine de kıymetli. Yani teori üretmek, teorizasyon kıymetli. Ama senin dediğin gibi eğer bu bundan başka bir şey değildir dediğinde sen teori üretmiş olmuyorsun ki. Yani sen teori üretimini kapatmış oluyorsun.
Kapatmış oluyorsun.
İnsanlar zaten hani bizim çalıştığımız alanda zaten bir teorizasyona dayalı da bir şey ya. Yani makul teoriler bulmaya, makul hipotezler bulup bunları test etmeye kalkıyoruz. O yüzden de bizim hani buna ihtiyacımız var. Şimdi DB'de işte dopaminin yeteri kadar işte temizlenememesi ya da bazı işte dopamin reseptörlerinin iyi çalışmaması ya da dopaminin işte tonik ya da fazik anlamındaki istikrarsızlıklar bunlarla ilgili şeyler var. Ama ben çok ciddi söylüyorum bunu. Mesela bir sürü işte psikiyatriste gidip mesela DB tedavisi yapan ya da ilaç veren birine de sorsan neden oluyor bu DB desen? 5 cümle kurabileceğini çok zannetmiyorum. Bazı şeyler...
Yani bu bizim bilgisizliğimizden değil, hakikaten literatürde böyle bir şey yok diyorsun.
Literatürde az ama bizim de bilgisizliğimiz var. Ama literatürün buna ilgisizliği de var.
Yani biz öyle bir teori arayışına da bakmıyoruz diyorsun. Evet. Yani merak etmiyoruz anlamında. Yani, neden merak etmiyoruz?
Evet mesela? Neden merak etmiyoruz? Yani bu şöyle, bu bizim bu meraksızlığımız şunu getiriyor. İşte insanlar mesela işte şöyle bir yere geliyor. Bu bende de var. Hı-hı. İşte onda da var, şunda da var. Çünkü sen bir teori koymadığında ortaya, sadece işte semptom koyarsan, yani bu semptomlar niye oluyor, bir bağlantı kurmazsan, o işte insanların o checklistten bakıp çok sık eşya kaybetme. Hı-hı. Ben de kaybettim. Şarj aletimi kaybediyorum. İşte çok sık işte unutkanlık. Ya bunları mesela koyduğunda herkes evet diyor zaten. Ya bir tane şey var ya, onu gördün mü sen, Instagram kullanmıyorsun da bir oyuncu çocuk var böyle, devlet hastanesi psikiyatristi diye şakayla bir videolar çekiyor. Belki Twitter'a da düşmüştür o. Hani ağzında sigarayla muayene ediyor işte. İşte çok sık para harcama, işte şey var mı, gece uyku kısalması bilmem ne var mı? İşte evet evet evet falan diyor. Biriniz de hayır deyin şuna diyor. Yani hani o bile fark etmiyor. Evet, böyle soru sorduğunda.
Ya psikiyatrist olmamasına rağmen bunu gayet fark ediyorsun.
Evet evet. Yani, ha? Hani lan bir kere de hayır deyin şuna diyor. Bu diyor havalı bir şey değil diyor. Yani, bu iyi bir şey değil diyor. Niye evet diyorsunuz buna her seferinde diyor. Ya şöyle, sen bir bağlam oluşturmadan rastgele sorular sorarsan. Evet. Hani şey gibi, yön eylem araştırma şirketinin şeyi gibi sorarsan evet der herkes insan. İşte bu şeylerin kümelenmesi, bunların niye kümelendiği, niye bir arada olduğu ve bu bir aradalığın bize ne anlam ifade ettiğini insanlara iyi anlatmamız gerekiyor. Yoksa havada böyle saçılan sorular gibi oluyor. Yani bu bence bu öz eleştiri yapmamız gereken.
Çok, çok mantıklı. Şimdi bu söylediğim bende şunu çağrıştırdı. Şimdi teori dediğimiz şey böyle bir şeye belli bir mesafe alıp uzaktan bir bakmak demek. Hani hatta Osmanlıca
teoriya.
Yani teoriyayla tiyatronun kökeni aynı, değil mi? Orada da müdahale etmeden uzaktan bakmak. Osmanlıcası ne? Nazariye. Nazar, bakış.
Yani. Evet.
Hani şimdi çok bence güzel söyledin. Bizim herhangi bir fenomene, burada DHB, gerçekten bir iki adım geri çekilip böyle bir bakmaya, bir bakışa ihtiyacımız var. Evet, bu bakış nihai bir bakış değil. Ben başka bir yerden bakarım, ben 3 adım geriden bakarım, sen 5 adım geriden bakarsın ve farklı bir şey görürsün. Birisi başka bir cepheden bakar, farklı bir şey görür. Ama tam da dediğin şey, birkaç adım geri geri çıktığımızda o bir arada bulunan belirtileri aynı anda görme şansımız olabilir. Dolayısıyla burada bütünlüklü bir bakış ya da bir kavrayış edinme şansımız olur. Şimdi ben bunu hiç dikkat etmemiştim. Hakikaten biz DHB'ye diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi bir açıklayıcı bir kuram atfetmiyoruz. Fazlaca biyolojik gördüğümüz için mi acaba?
Vallahi bilmiyorum. Otizme de benzer şey söylenebilir mi? Otofilit ya da şey mesela, onları da Lorna Wing hani açıklamaları böyle... Biraz daha bana kalırsa mesela Kanner'in, Asperger'in teorisi var ya. Hatta sonraları çok işte eleştirilen bu teoriler. Mesela onların öyle bir şansı var. Ya onların o teorisiyle başlıyor ya hikaye. Onu düzelte bir yere oturdu.
Evet.
Yani bir de orada tabii sonradan yapılan araştırmalarla.
Herhalde genel olarak nöro gelişimsel bakışın da böyle alamet farikası gibi ya da böyle parlayan yıldızı yani otizm.
Bir de Bloiler'den falan oradan tabii, da teorik şeyler tabii var. Çocukluk çağı şizofrenilerine dair bir geçmiş var. DB'nin hikayesi şeyle başlıyor ya. İşte bir ensefalit salgını, sekel. Yani biyolojik başlıyor hikaye. Hikaye biyolojik başlayınca teori geliştirme çok mümkün olmuyor. En başından itibaren... Bir grup çocuk işte hiperaktifti, yaramazdı, şeydi. Çünkü bir salgın geçirdi bunlar. Sonra biz bunlara işte metamfetamin türevi bir şey verdik. Bunlar iyi oldu. Yani doğrudan biyolojik bir şeye karşısına farmakolojik bir şey vererek iyi yaptığında herhalde o teorik zemin kayboldu. Yani şanssız aslında bu anlamda. Belki
çok hani... doğru diyorsun. Yani mesela mide ülserinin falan da teorisi olmaz değil mi? Yani mide ülseri hastasının böyle gelişimsel aşamaları, onunla nasıl ilişki kurulur falan gibi konuşmayız. Ama yani mesela kişilik bozukluklarında bu tabii daha fazladır. Narsistik kişilik bozukluğuyla nasıl ilişki kurulur literatürünü alıp koysan şu odanın tavanına değer yani, değil mi? Hani bu, ben, sadece ilişki kurulur kısmı.
Senin bu kütüphanenin olduğu odadayız.
Evet.
Ya bu Ankara'daki evler de ne büyük, insan bir... şey oluyor, tekrar bir haset ediyor Ankara'daki evlere. O arada böyle sağa sola bakıyorum, işte orada bir işte bilmem narsizm ve bir şey. Öteki yok, narsizm ve yaratıcılık yok işte şey. Mesela bir kelime seçsen onunla ilgili, narsizmle de ilgili tabii çok kitap var.
Bu Marksizm ama.
Hayır, o Marksizm. Evet. Ulan diyor, bu da mı narsizm? Marksizm çıkıyor. Marksizm. Evet, ama karşıda var mesela bak, narsizm ve yaratıcılık. Ulan o da Marksizmse.
Hangisi?
Bak narsizm ve yaratıcılık var.
O güzel bir kitap.
Theodor Milo'nun kitabı var. Kişilik bozukluğu ve
evet.
Şey kitabı. Onu da Elif Okan çevirmişti İş Bankası'ndan. Birisi orada şey var işte, Könberg'in falan.
Tabii şey orada var. Könberg'in pembe çok, kitabı. Çok, o çok güzel.
Hani şey, tavana değer yani. Senin odadakilerle bile şeye değer. Çünkü çok teorisi var.
Tabii. Dediğin yani. Gibi. Ama DHB tam olarak dediğin gibi. Ya işte burada da aslında en başa dönüyoruz. DHB sanki o biyolojik başlangıcından ötürü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nokta nokta noktadan başka bir şey değildirden muzdarip olmuş ve ondan sonra kimse bunun teorisini yapmaya çalışmamış gibi. Az önce söyledin ya, böyle dediğimizde, cümleyi böyle kurduğumuzda, işte DHB dopaminden başka bir şey değildir dediğimizde bununla ilgili teori zenginliğinin önünü kapatıyoruz.
Evet.
Belki tam da dediğin gibi DHB'nin şu an teorisinin olmaması ya da teori konusunda daha sığ olmasının sebebi aslında o indirgemeci biyolojik bir hikayeyle başlamış olması.
Bu Mutluhan İzmir, hani aslında onu seviyoruz da biz, bir ara Mutluhan İzmir değil mi? Biz onun böyle bazı çıkışları vardı falan. Tabii. Ya Mutluhan Hoca ne diyor acaba, anlamaya çalışıyorduk. O mesela serotonin meselesine çok şey yapmıştı. İşte evet. Depresyon, serotonin düşüklüğü dediler şey falan. Harbiden de serotoninle çok ilişkili sanılıyordu depresyon.
Tabii.
Sonra o teoriler çöpe gitti. Ya biz de zaten çöpe gitti diyoruz ama Mutluhan Hoca hala şey diyor. Evet. İşte depresyon, ya tamam biz de öyle diyoruz zaten. Serotoninle ilişkili değil. Ama şu, yani şimdi işte glutamerjik teoriler işte ortaya çıktı. Ben de şey diye düşünüyorum. Ya bu kadar mesela dopamine saplanıp kalacağız ve bir gün bir çıkacak ki aslında daha çok noradrenalinle ilgiliymiş. Gerçi noradrenalin de bu arada etkisi olduğu söyleniyor. Hani belki dopamin o kadar etkili değilmiş başka.
Belki bağırsakla ilgilidir.
Aynen. Tabii. Bağırsakla ilgili. Zaten her şey bağırsakla ilgili ya.
Tabii. Evet.
Bugün bir...
Bu arada Mutluhan İzmir biliyorsun. Yani en sevimli Lacancı benim gözümde. Yani evet, Lacancılığın böyle bugün, benim nazarımda sevimsiz bir tarafı var ya.
Bugün şey dinliyordum. Self psikolojisi dersinin kaçırmıştım. Kaydını tekrar dinliyordum. Bir tane hasta işte şey doktoruna, işte analistine geliyor. Analistinin ofisine geliyor daha doğrusu. Ama şey işte analistinin ofisinde tuvaleti bozuk. Şey olmuş işte. Sonra işte öfkesini yansıtıyor, işte siz geçen hafta da bozuktu, bu yaptıramadınız falan diye. Analist de ona şey diyor, yani biz işte buraya, siz buraya zihninizi boşaltmaya geliyorsunuz, bağırsaklarınızı boşaltmaya değil diye şey yapıyor. Şimdi bağırsak dediğin için söylüyorum. Yani mesela bu şeyi işte Kohut'cular mesela analistin bu yorumunu mesela o ihtiyacı görememek, işte o fiziksel ihtiyacı görememek.
Evet.
Yani bir gün çalıştığımız şey sahiden o bağırsağın ihtiyacını görememek de olabilir yani. Sembolik anlamda da olabilir.
Tabii.
İşte biyolojik anlamda da olabilir. Zaten bir grup hani şimdilik hani already şarlatan olan insanlar değil mi? Onlar her şeyi bağırsakla görüyorlar tabii. Zaten yani. Hani onlar. Ama işte onlarda da şu. Ya bir gün gerçekten her şey sahiden bağırsakla açıklanabilir. Ama bunu böyle nasıl diyeyim? Bu kadar fanatikçe, bir şeyi bu kadar fanatikçe savunmak zaten rahatsız ediyor ya insanı.
Artı bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani hani mesela dünya nörobiliminin genel böyle hani saygın çalışanların şu an savunduğu şey şu. Ya her şey beyin değil ki zaten. Yani zaten her şeyi bir şeye, vücudun bir parçasına indirgemek meselesinin kendisi yanlış. Sen yetmiyor. Yani bu bakışı benimsemiyorsun zaten. Bir de diyorsun ki şey... Her şeyi ben bağırsağa indirgeyeceğim. Evet. Ya bu arada vücutta her şeyi bir şeye indirgeyeceksek o beyin olsun değil mi?
Evet.
Hani en kompleksi yani hani bir, hakikaten. Yani
şey Kazım Hoca onu anlatıyor ya bir konuşmada birisi konuşma yapıyor işte. Şizofreniyle ilgili ya da şeyle ilgili işte bir şeyler söylüyor. Birisi çıkıyor işte ama bu işte beyinle ilgili diyor. Ya evet diyor işte adam. Sonra bir şey oluyor ama bu beyinle ilgili şey yapıyor falan filan. Sonra işte sinirleniyor diyor ki ya biz de karaciğerle ilgili demedik ki zaten. Evet, yani evet. Hani tamam yani beyine indirgemek tamamen istemiyor olabilir ama yani hani bu beyinle de alakası olduğu da kesin
tabii,
yani.
Yani bütün psikiyatrik rahatsızlıkların net beyinle ilişkisi var. Ama buradaki sorun ne kadar ilişkili olduğu. Yani şu anki gerçekten böyle yaratıcı ya da aydınlatıcı çalışmalar beyinle ilişkili ama zannettiğimiz gibi beyin böyle bütün vücudu esas kısmı ve biz tamamen beyinden ibaretiz düşüncelerini artık bırakalım. Hani ama bu bağırsakçılar yani zaten bunu yapmıyorlar. Üstüne bir de bunu bağırsağa indirgiyorlar. Yani hani
evet, gereksiz. Kendi eleştirdikleri tuzağa düşüyorlar aslında.
Tabii. Yani evet. Hani tamam beyin doğrudan böyle her şeyin esas nedeni değil ama beyin çok önemli. Yani bizim bütün bilişsel işlevlerimiz beyinle ilişkili değil mi? O zaman duygusal şeylerimiz, işlevlerimiz beyinle ilişkili. O zaman tabii ki de psikiyatride beyin önemli olacak yani. Ama en önemlisi böyle esas neden, esas yürütücü değil mi? Durumundan çıkarmaya çalışıyoruz. Onlar dönüp bağırsağa falan şey yapıyorlar. Evet.
Neyse, tuhaf. Peki. Ya. Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.
Teşekkür ederim Cengiz.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.